biz kullandığımız cümlelerimizi yürekten kullanırız.
Bu kadar sert muhalefet yapabileceğinizi düşünüyor muydunuz?
Sert muhalefet ne demek?
İstanbul sizin için tam olarak ne ifade ediyor?
İstanbul bizim tarihimiz. İstanbul bizim uğdumuz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti.
Siz Esenler'de ne kadar bir dönüşüm yaptınız?
60 bin. Şehir insanın geleceğidir. Şehir insanın ikametidir. Esenler'de şu anda 500 bin insan yaşıyor. Ben 500 bin insanın geleceğinden sorumluyum.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm nasıl çözülür?
İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür.
Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi size teklif edilirse ne hissedersin? Sizin bir fotoğrafınızı gördüm ben. Sayın Erdoğan, otobüsün üzerindesiniz. Sizin elinizde mikrofon var.
Evet.
Kaçlı yaşlardasınız o zaman?
Zannediyorum 30'lu yaşlardayım. İstanbul Büyükşehir'i kazandığımız dönemlerde Cumhurbaşkanımızın bir teşekkür ziyaretindeki fotoğraf. Zaten uzun yıllar ben Sayın Cumhurbaşkanımızın takdimlerini yapmıştım o zaman. Daha doğrusu Refah Partisi'nin bütün organizasyonlarında takdimleri yapardım rahmetli Erbakan Hoca'nın ve Cumhurbaşkanımızın. Bizde şöyle bir şey vardı işte, biz lise yıllarındayken Sayın Cumhurbaşkanımız takdimleri yapar, mitinglerde, kürsülerde konuşurdu. Sonra değişik zamanlar, değişik dönemler oldu ve uzun yıllar ben Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak, o zaman Tanıtım Medya Başkanı olarak uzun yıllar Erbakan Hocamızın takdimlerini uzun yıllar yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte parti programlarındaki bütün takdimleri yaptım. O da öyle bir toplantıdaki resim.
Ya şimdi Sayın Başkanım, bu takdimleri yaparken, daha doğrusu anonsları gerçekleştirirken hep bir aksaklık çıkar ya. Hiç böyle mikrofonun falan çalışmadığı dönemler oldu mu?
Öyle bir aksaklık olmadı ya. Biliyorsunuz o dönemlerde en çok teknolojinin ortaya çıkartmış olduğu imkanları en fazla kullanan parti olarak Refah Partisi konuşulurdu. Mesela diyelim ki sandık listeleri, seçmen listeleri ve kayıtları vesaire anlamda da en fazla teknolojinin ortaya çıkartmış olduğu imkanları siyaset aranasında ve siyasi çalışmalarda kullanan parti olarak bizim geleneğimiz hep konuşulur. Yani böyle çok ciddi bir şey hatırlamıyorum yani. Yani
hatıralar da yoksa demek ki yaşanmamıştır.
Yok yani ciddi hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Çünkü çok test edilirdik, çok deneyim yapardık, çok üzerine çok titrerdik. Çünkü biz şöyle düşünün, büyük bir mücadeleden geliyoruz. O mücadelede işte o alana çıkmak, o meydana çıkmak, o meydanda konuşmak bizim için çok büyük bir imkanı ortaya çıkaracak. Siyasi hareketimize büyük katkı sağlayacak en önemli iş olarak gördüğümüz için onu en titiz ve en dikkatli şekilde yapardık. Ve bu da ben zihnimde böyle hiç öyle bir hatıra kalmamış yani.
Şimdi siz takdim edenden takdim edilene geldiniz. Bugün de Esenler Belediye Başkanı olarak karşımızdasınız. Bu görevi 3 dönemdir yapıyorsunuz.
Evet.
Ama daha çok Türkiye sizi İBB Grup Başkan Vekilliğinizle tanıdı. AK Parti İBB Grup Başkan Vekilliğinizle tanıdı. Bu kadar sert muhalefet yapabileceğinizi düşünüyor muydunuz?
Şimdi önce kelimenin tarifini yapalım. Sert muhalefet ne demek? Şimdi şöyle bir tanımlama var. Düşünün, işte az önceki resimden yola çıkarak yola devam edelim. 1994 yılında büyük bir zafer kazanmışsınız ve o zaferle beraber işte o kapıdan Sayın Cumhurbaşkanımız girerken beraber girmişsiniz. Büyük bir zafere şahitlik etmişsiniz. Hatta büyük bir zaferin kazanılmasına katkı sağlayanlardan biri olarak o kapıdan girmişsiniz.
Yani ekibin bir parçası.
Evet, 25 yıl sonra ise tekrar o kapıdan başka bir hüzünle girmişsiniz ve siz 25 yıl yönettiğiniz bir kentte farklı bir siyasi fotoğrafla karşı karşıya kalmışsınız. Şimdi o fotoğrafla karşı karşıya kaldıktan sonra AK Parti tarihinde belediye başkanının grup başkan vekilliği yaptığı hiç yok. Bana partim, liderim demiş ki burada grup başkan vekilisin, AK Parti'yi temsil edeceksin. Hem AK Parti'nin hukukunu koruyacaksın hem İstanbulluların hukukunu koruyacaksın. Şimdi iki tane tarihi sorumluluğunuz var. Bir tanesi AK Parti'nin hukukunu korumak, AK Partililerin hukukunu korumak, bir tanesi ise sizi seçen İstanbul'un hukukunu korumak. Şimdi burada hukukunu korurken doğal olarak bir muhalefet yapacaksınız. Daha doğrusu muhalefet demeyelim biz buna. Ben ilk gün şöyle tanımlamıştım. Hayra motor, şerre fren olacaksınız. İstanbul için iyi gelene evet diyeceksiniz. Kötü olduğunu düşündüklerinize de hayır diyeceksiniz. Ve biz de bunu yaptık. Ve biz burada şunu yaparken gelen her bir eleştiriyi, her bir sonucu dikkatle irdeleyerek yaptık. Bizim çünkü karşımızda siyaseti yalan üzerine inşa eden bir yapı var. Algı üzerine inşa eden bir yapı var. Manipülatif şeyler üzerine inşa eden bir yapı var. Ben bir gün mecliste konuşurken CHP grubuna dönerek dedim ki, ya Allah için şunu da söyleyeyim, sizden de öğrendiğimiz bir şey var. Nedir? Yalan siyaset nasıl yapılır? Ama biz bunu beceremeyiz. Çünkü karşınızda algı üzerine kurgulanmış ve mesela bir şeyi ben söyleyeyim, doğru olması çok önemli değil. Karşılar bunu izah etsinler, onlar açıklasınlar diyen tamamıyla algı ve kurgu üzerine siyaset yapanlar var. Ve siz burada kalkıyorsunuz, bu mücadeleyi verirken zaman zaman sertleştiğiniz olabilir, zaman zaman dikkatli olduğunuz şeyler olabilir. Eğer muhalefette zaman zaman sertleştiğimiz alanlar varsa, o savunduğumuz değerlerin hakikatinden ortaya çıkan şeylerdir. Çünkü biz kullandığımız cümleleri, hani Yunus Emre'nin ifadesiyle, dudaktan çıkan bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar. Yürekten çıkar, bir yürekten çıkar, öbür yürekte konur. Biz kullandığımız cümlelerimizi yürekten kullanırız.
Şimdi ben şunu gözlemliyorum. Sizin o otobüsün üzerinde olduğunuz ekip, yani Sayın Erdoğan'ı o dönem taltif ettiğiniz ekip ve kimler varsa, o ekip için İstanbul hep çok başka bir şey ifade ediyor. Yani Sayın Erdoğan da mesela İstanbul'la ilgili bir şey konuşurken çok duygulanıyor. Şiirler okuyor. İşte hatta ilk göz ağrım dedi birçok mitingde. Siz de mecliste İstanbul ifadesi ağzınızdan çıkarken ben hissediyorum onu. Ben takip ediyorum İBB Meclis TV'de. Çok duygulanıyorsunuz. Yani İstanbul sizin için tam olarak ne ifade ediyor?
Bir, İstanbul bizim tarihimiz. Yani geçmişimiz. İstanbul bizim umudumuz. Yani geleceğimiz. İstanbul bizim medeniyetimizin ve kültürümüzün kök hücreleridir. İstanbul bize sadece bir idari sınırları çizilmiş şehirden ibaret değildir bizim için. İstanbul bizim için kendi kültürümüzü, kendi kodlarımızı, kendi geleneksel değerlerimizi ve bizim medeniyetimizin neşvüneva bulduğu kadim bir şehirdir. Hazreti Peygamberimiz emaneti, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti. Böylesine derin bir arka planı, tarihi arka planın bir kent, bir şehir burası. Şiirciler derler ki, vahyin tecellisini Mekke Medine'de, tarihin tecellisini Kudüs'te, estetiğin tecellisini İstanbul'da görürsünüz. Böylesine tarihi bir kent. Birincisi, bize tarihin emanet ettiği, korumamız gereken bir şehir olduğu için bizim iç dünyamızda İstanbul üzerinde yaşanılan bir şehir değil, İstanbul içinde yaşanılan bir şehirdir. Ve bizim İstanbul'un, bizim iç dünyamızdaki yeri gönlümüze kurduğu tahttır. Birincisi bu. İkincisi, bizim siyasi mücadelemizde İstanbul bize çok önemli kapılar açmıştır. Nasıl ki? Şöyle düşünün, %2'lerle başladığınız siyasi mücadelede her seçimde 2, 4 oldu, 4, 7 oldu, 7, 10 oldu, 18 oldu, 20 oldu, büyüyerek devam etti. Ve şöyle bir baktığınızda bizim siyasi mücadelemizde İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüdü. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüdü. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüdü. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüdü. O açıdan bizim siyasi mücadelemizde bizi alıp Türkiye'de çok önemli bir noktaya taşıyan, siyasi iddialarımızın hayat bulmasında en önemli kapıyı aralayan yer İstanbul ve İstanbullular oldu. Onun içindir ki bizim siyasi mücadelemizde bize her zaman büyüdüğünde kucak açan, her zaman gönlünü açan İstanbul bizim siyasi mücadelemizde de gönlümüzde başka bir taht kurmuştur. Bu açıdan bizde İstanbul dediğinizde cümle sadece dudaklarımızın dökülen bir cümle değil, gönlümüzün bütün derinliklerinden gelen bir cümleden ibarettir. Geçmişimiz ve geleceğimiz ama aynı zamanda bugünümüzü temsil ettiği için İstanbul bizim için özel bir şeydir ki Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle sevdamız ve davamızdır. Gerçekten sevdamız ve davamızdır.
Şimdi tabii bütün bu tarif ettiğiniz eksen içerisinde bir de deprem gerçeği var. Hatta Sayın Naci Görür ve Celal Şengör de bu konuya çok dikkat çekiyorlar şu anda. İstanbul depremi hazır mı? Vatandaşlar tedirgin. Siz de Esenler'de bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyorsunuz. Ben 2 yıldır yoğun bir şekilde Esenler'deki o dönüşümü görüyorum sürekli sosyal medyadan. Mesela siz Esenler'de nasıl bir dönüşüm yaptınız?
Şimdi önce şuradan başlayalım. İstanbul depremi hazır mı? Bu soruya gönül rahatlığıyla hepimizin çıkıp evet demesi gerekir. Ama şu anda evet diyebilecek konumda mıyız? Hayır. Şimdi İstanbul, eğer bilim adamları bizi yanıltmıyorlarsa, ki yanıltmıyorlardır, İnşallah ama bu deprem olmaz. Bilim adamlarının ifade ettiğine göre İstanbul 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşma riskiyle karşı karşıya. Şimdi İstanbul'da depremle ilgili ta 1996 yılında ilk bu durumu tespit edip, ilk bu duruma göre tedbir alan kimdir diye bir soru soralım. Biliyor musunuz kim?
Sayın Erdoğan.
Evet, Cumhurbaşkanımız. İlk defa İstanbul'da, ki o gün daha kimsenin İstanbul depremi diye konuşmadığı, depremden bahsetmediği bir dönemde Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olarak İstanbul'da deprem müdürlüğünü kurmuş. Ve o gün o deprem müdürlüğünü kurduktan
1996
yılında deprem müdürlüğünü kurmuş. Ve kimsenin İstanbul depremi diye, hatta İstanbul depremde ikinci kent sıralamasında, yani öncelikli kent değil, ikinci kategorideydi. Ve o gün Cumhurbaşkanımız 1996 yılında bu şehre deprem müdürlüğünü kuruyor. Bu deprem müdürlüğü kurduğu zaman şu anda İstanbul deprem anlamında, bilimsel altlık anlamında yapmadığı hiçbir şey yok. Bakın, Türkiye'de deprem master planının tek kent, deprem master planının tek şehir Türkiye'de. İstanbul yaklaşık olarak %90'ın üzerinde mikro bölgelendirmesi yapılmış. Avrupa yakası 250 metreden 250 metreye, Asya yakası 500 metreden 500 metreye bütün mikro bölgelendirmeler yapılmış. Artı bütün jeolojisi, yeraltı jeolojisi 30 metreye kadar tespitleri yapılmış. Bütün yer bilgi sistemi 30 metreye kadar elçide mevcut yapılmış. Bütün TÜSİNEM, yani bütün risk analizleri yapılmış ve sizin elinizde sunabileceğiniz bilgi altlığı itibariyle hiçbir eksiği kalmamış bir şehir. Ve daha iddialı bir şey, bu çalışma yapan arkadaşlarımızın ifade ettiği şekliyle bugün dünyada en çok örnek olarak gösterilen kent Los Angeles ve Tokyo. Şu anda biz bilgi ve deprem anlamında, bilgi altlığı anlamında Los Angeles ve Tokyo'dan daha öndeyiz. Bu bir. Yani İstanbul'un depremle ilgili bilgi ve bilim altlığı anlamında yapılmamış hiçbir şey yok.
Kentsel dönüşüm.
Oraya geleceğim. O zaman burada bundan sonra yapılacak bir şey kalıyor. Nedir? Yapı stoğunun yenilenmesi. Şimdi yapı stoğunun yenilenmesi, bu çok zor bir iş. Bu çok zor bir iş. Bunu ortaya koymamız lazım. Bunu yapabilmek için önce inanmak gerekir. Bir. İkincisi samimi olmak gerekir. Üç, vizyonun olması gerekir. Dört, gayretin olması lazım. Bunlar yoksa başaramazsın. Şimdi şöyle düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sürekli şunları söyledi. Deprem büyük tehdit, deprem büyük tehdit dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı deprem büyük tehdittir diye bağıracağınız makam mı? Gereğini yapacağınız makam, değil mi? İstanbul'da 7.1 milyon bağımsız bölüm var. 7.1 milyon bağımsız bölümün 3 milyon 800 bini yaklaşık olarak söylüyorum. 2000 yılından sonra yapılmış. Yani 2000 yılından sonra yapılan yapıları sağlam kabul ediyoruz.
Evet. Deprem yönetmenliğine göre
yapılmış. 3 milyon 800 bini. Bunun sağlam kabul ediyoruz. Geriye kalan 1,5 milyon konut gerek zemin etüdü, gerek yapı stoğunun eskiliği, gerekse farklı faktörlerden dolayı dönüşmesi gereken konut olarak tespit edilmiş. Bunun 600 bini de biraz daha öncelikli olarak tespit edilmiş. Şimdi siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsanız ne yaparsınız? Şunu yaparsınız, değil mi? Oturursunuz. Bu yapı stoğunda bir kademelendirme yapar. Bu kademelendirme içerisinde devletin, hükümetle beraber, çünkü bu deprem meselesi büyük bir mesele. Belki bir belediye kendi imkanlarıyla bu işin altından kalkamayabilir. Oturursunuz, devletle bir yol haritası belirlersiniz. Dersiniz ki benim bu yapı stoğum var, bu yapı stoğumun yenilenmesi lazım. Ben burada şu imkanlara sahibim. Hükümetim de devletim de şu imkanlarla beraber bu yapı stoğunu yenileyelim. Eğer içinizden iş yapmak geçiyorsa, eğer içinizden bu sorunu çözmek gerekiyorsa, gerektiğine inanıyorsanız oturursunuz bir yol haritası belirlersiniz. Şimdi İstanbul ne yaptı? Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam kentsel dönüşüm adına ürettiği, yaptığı inşaat sayısı 504-506 mi, yanlış hatırlamıyorsam. Kentsel dönüşüm adına...
506 binadan mı bahsediyorum?
Daire. Bina değil. Bina olsa büyük bir bina demektir. 500 aşağı yukarı 5 ile çarparsa epey yapar.
4 yılda 506 bina.
506.
506 daire.
506 daire.
Bir yanlışlık olabilir mi?
Yanlışlık olamaz. Hatta ben bunu geçen gün basın toplantısında açıkladım. Resmi evrakta da sahtecilik diye. Şimdi faaliyet raporuna 3300 küsur koymuşlar. Son onları biz yerinde test ettik. Nedir bu diye. Sadece kağıtta yazıyor. Gerçekte öyle bir şey yok. Bunlar teker teker vaktinizi almamışız.
3000 daire olsa da çok az ama yani.
Evet. Resmi belgelerinde yani. 3000 küsür diye gösteriliyor. Mesela diyor ki Gazmanpaşa'da 600 küsür konutlu Vihariş projesi devam ediyor diyor. Vihariş ta bizim dönemimizde başlamış ve 4 yıldan beri bir çivi dahi çakılmayan bir proje. İşte Süleymaniye'de 900 küsür konutluk proje devam ediyor diyor. Yerinde aksan olmuş, hiçbir şey yoktur. Bunlar. Bunu oraya 3000 küsür daire olarak konmuş ama biz yerine tespit ettik. 506 yanlış hat, ya 504 ya 506.
1000 diyelim yani.
Değil.
Hayır öyle diyelim ama yine de çok az değil mi? İstanbul olarak tedirgin eden bir rakam değil
mi? Şimdi şöyle tabii diyelim de yok. Olsa da desek keşke. Bakın biz bunları deprem ve afet komisyonumuz riskin yazıyla Büyükşehir Belediyesi'ne yazıyor. Diyor ki bana kentsel dönüşüm olarak yaptığın dönüşümleri ve teslimatları söyle diyor. Bize cevap vermiş 0-0-0. En son faaliyet raporunda 320 tane kentsel dönüşüm konutunu teslim ettiğini söylüyor. 320. Ne bu? Hangi konutlar bunlar? Buradan hemen giderken eski Sağmacılar cezaevi vardı, hatırlar mısın?
Evet, evet.
Oraya bizim dönemde yapılan 2400 konut var. 2400 konut. Biz konutları bitirmiş halde teslim ettik. 4 yılda bunu sadece 320 tanesini teslim edebilirler. 320 tanesini teslim edebilirler. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi siz buradan bu kadar riskli bir ortamda, bu zihinsel yapıdan İstanbul'un deprem meselesiyle ilgili çözüm üretmesini bekleyebilir misiniz? Ve burada o kadar dramatik bir tablo var ki, İstanbul'a şu anda kentsel dönüşüm projelerine yaklaşık olarak söylüyorum. Benim tespit ettiğim tarihten itibaren sayı artmış olabilir. 1537 tane dava açılmış. 1537 tane davanın yaklaşık %60'ı Cumhuriyet Halk Partisi, Şehir Plancarası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmış. Düşünüyor musunuz? Mesela Esenler de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm yürü değil mi? Esenler'de açılan dava sayısı 12. Açan kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Şehir Plancarası.
Vatandaş hiç yok.
Yok, vatandaş yok, hiç yok. Biz 60 bin konut...
Siz uğraşıyorsunuz değil mi?
60 bin konut yeniledik biz. 60 bin konutta vatandaşla mahkemeleştiğimiz hiçbir konu yoktur. Ve bize şu gördüğünüz projede 12 tane büyük dava açılmış. Açanlar Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancarası. Ve biz belediyenin hukuk ofisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve CHP'nin açtığı davalarla uğraşıyor. Nedir derdiniz? Hadi siz diyelim ki depremi sadece... Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sadece bir iletişimin konusu olarak ilgilendiriyor. Bir iletişim konusu olarak. Mesela depremle ilgili bir laf söylemek, bir söz söylemek iletişimde etkili bir alan olarak gözüküp sadece bunu kullanmayı tercih ediyorlar. Hatırlar mısınız? 2019'da Silivri depremi oldu. Silivri depremi olduğunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hemen meclise geldi. Hiç meclise uğramıyor biliyorsunuz. Hemen meclise geldi. Acilen de deprem hazırlık planlarımızı başladık. 100 bin konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'da kentsel dönüşümü sorun olmaktan çıkartacağız. Ne zaman? 2019. Sonra sevindik biz.
Birkaç toplantı daha yapıldı bu şekilde.
Bak, söyleyeceğim işte. Sonra sevindik biz. Dedim ya tamam, İstanbul bir şey yapacak galiba. Yıl 2020. Hiçbir şey yok. Tık yok. Bir hareket yok. Bingöl taraftan, Elazığ taraftan bir deprem oldu. Tekrar bir toplantı. Bir tweet daha. Deprem hazırlık planlarımızı, deprem seferberlik planlarımızı başlatıyoruz. Yine bir tweet. Aradan 2 yıl geçti. 6 Şubat'ta o büyük deprem yaşadık. Vefat edenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Yaralılarımıza Cenab-ı Hak şifa versin. Büyük bir felaket. O büyük felaketten sonra tekrar bir tweet daha. Deprem seferberlik planlarımızı hayata geçiriyoruz. Çarşamba günü açıklıyoruz. Yine bir tweet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim zihninde şu an deprem sadece bir tweetin konusudur. Ve deprem sadece bir tweetin konusu, deprem sadece iletişimde kullanılmak üzere bir argüman olarak ele alındığı için aslında bugün İstanbul depremi, İstanbul için ne kadar büyük bir riskse, bugün İstanbul'u yönettiğini zanneden ama yönetmeyen bu temel siyasal zihniyet deprem kadar İstanbul için tehlikeli bir risktir.
Siz Esenler'de ne kadar bir dönüşüm yaptınız?
60 bin.
Ne kadar insana evi teslim ettiniz?
60 bin konut yıkıldı, yapıldı, yenilendi ve oturuyor insanlar için.
60 bin insan değil.
Evet. Bunun bir kısmı kamuoyuyla, bir kısmı özel şirketleriyle, biz kısmı vatandaşa verdiğimiz rehberlik hizmetleriyle.
Siz bu özel sektörde herhalde uzlaştırıcı oluyorsunuz değil mi?
Şöyle, özel sektörde imkanlar oluşturuyoruz. Nasıl imkanlar? Plan teknikleri açısından imkanlar oluşturduk. Biz mesela kentsel dönüşüm endeksi planlar yaptık. O planlarla ciddi bir dönüşüm oldu. İkincisi, biz rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Dönüşüm yapmak isteyenlerin işlerini bizzat bizim kendi kentsel dönüşüm müdürlüğümüz yönetiyor. Biz bu konuda teşvik edici olduk.
Böyle bir müdürlük var herhalde.
Tabii. İlk kentsel dönüşüm müdürlüğünü kuran belediyelerden bir tanesiyiz ki bunu yani Türkiye'de kentsel dönüşüm merkezi olan Ender Belediye'nin bir tanesi aslında size gösteririm. Bize müstakil kentsel dönüşüm merkezi var. Ve 92 bin küsur konutun acilen dönüşmesi gerekiyordu. Biz şu anda %50'sini geçtik herhalde.
Büyük bir rakam yani.
Tabii, geçtik.
Bu peki devam ediyor mu?
Devam ediyor. Bu daha devam edecek. Şimdi ilk etapta 16.500 ilave konutumuzu dönüştürüyoruz. Yani şu anda İstanbul'da, Türkiye'de zannediyorum, sokak sokak, nerede, ne zaman dönüşmesi gereken, önde listesi olan, bir yol haritası olan Ender Belediyelerden bir tanesi. Yani biz bunu kendimize iş edelim. Çünkü kentsel dönüşümü ben bir belediyecilik faaliyetinden daha çok insani bir sorumluluk olarak görüyorum. Allah korusun, sizin gayretiniz, ihmaliniz, gayretiniz eksik kalıp ihmalinizden dolayı depremde bir çocuğun burnu kanasa bunun vebalini kim üstlenebilir? Bakın 6 Şubat'ta, ben Adıyamanlıyım. 6 Şubat'ta benim doğduğum ilçenin %75'i yok oldu.
Ben de ilk Adıyaman'a evet. Deprem sabahı.
Ben de deprem sabahı Gölbaşı'na yetiştiğimde orada yaşadığım acıyı tarif edemem. Biz buradan araba kurtarma ekiplerimizi, mutfaklarımızı vesaire hepsini götürdük. Ama orada her enkazın başına gittiğimde o derin hikayeleri gördüm. Bir enkazda annesi çocuğu için ağlıyor. Bir enkazda çocuk annesi için ağlıyor. Bir enkazda kardeş kardeş için ağlıyor. Allah bir daha yaşatmasın. Ama İstanbul olarak bizim burada tedbir almamız lazım. Peki bu tedbir nedir?
Ben şimdi tam onu soracağım Sayın Başkanım. Şimdi yani siz diyorsunuz ki ya İBB'de işte 500 küsür daire teslim edildi. Biz Esenler...
Edilmedi, devam ediyor.
Ya benim burada kafam çok karıştı gerçekten arkadaşlar. Daha o da mı? Ya teslim edilen hiç mi yok ya? Yani
teslim edilen 320.
320.
Rahmetli Kadir abi döneminde yapılmış Bayrampaşa'daki konutlar. 2400 konutunu biz teslim ettik. Kentsel dönüşüm konutunu. Onun da sadece 320'sini teslim edebilmişler.
Ya bir şey söyleyeyim yalnız. Gerçekten şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzücü bir durum bu ya.
Üzücü. Gerçekten üzücü bir durum. Yani bunu burada... Siyasi rekabet açısından baktığınızda biz bunlar başarısız diye değerlendirebiliriz. Ama meseleye böyle bakmıyoruz biz. Meseleyi İstanbul'daki çocukların geleceği, İstanbul'daki insanın geleceği açısından baktığınızda bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşümle ilgili ortaya koyduğu performans İstanbul'da bir kapı aralamış olması lazımdı. Tam tersi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün İstanbul'daki kentsel dönüşümün kapısını aralayan değil kapısını kapatan noktaya geldi. Ve bakın çok ilginçtir. Biz bu dönemde İstanbul'da bütün ilçelerin kentsel dönüşüm planlarını meclisten geçirdik. Geçmiş dönemde biz kentsel dönüşümle ilgili mecliste ne kadar plan getirdiysek CHP hayır demişti.
Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben sosyal medyada da bir kurumu veya bir siyasetçi veya bir kişiyi eleştirecekken bile onu en az nasıl kırabilirim düşüncesiyle hep içeriklerimi paylaşıyorum. Çünkü sonuçta şöyle empati yapıyorum. Onu da seven insanlar vardır. Onların kalbini kırmayayım diye ama... Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bu duyduğum kentsel dönüşümdeki şu gelinen nokta beni çok şaşırttı ve çok üzdü yani.
Kentsel, şöyle düşünün Bayrampaşa şu anda...
Ve bu halka açık insanlar araştırabilirler. Tabii, yani her şeyse araştırsınlar, baksınlar.
Bunlar benim mecliste bizzat yüzlerine söylediğim şeyler. Yani şöyle...
Ya siz orada söylüyorsunuz da şimdi biz onu hani böyle bir rutin konuşma oluyor ya başkanım.
Ama
biz onu orada hani...
Ama şöyle...
Bu haliyle izlemiyoruz ya şimdi ben belki biraz daha gerçekle burada yüzleştiğim
şimdi
bir şey oluyor.
Şimdi bak şöyle Adem Bey, benim için size ait kullandığım cümle ne zaman kıymetlidir? Yüzünüze söylediğim zaman kıymetlidir. Arkanızda söylediğim hiçbir cümlenin anlamı yoktur. Ta ki o cümleyi yüzünüze söylemişsem. Bu kullandıklarım hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem kendi koalisyonlarının bizzat yüzlerine... Bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yüzüne söylenmiş cümleler. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclise bana cevap veremez. Çıkar, üzülüyorum vesaire gibi böyle onun tiyatral bir takım şeyleri var biliyorsunuz. Bunları yapar. Ertesi gün tetikçi medyaları var. Oraya çıkıp bana cevap verir.
İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl çözülür?
İstanbul bugün şöyle baktığınızda ilk etapta hemen müdahale edilmesi gereken, yapılması gereken en acil iş olarak önünüze ne var? Kentsel dönüşüm. Yani yapı stonu yenilenmesi var.
Hele son bir haftadır daha da çok kentsel dönüşüm. Çünkü bilim insanları bu konuda dikkat çekiyorlar.
Yapı stonu yenilenmesi var. Şimdi şu anda İstanbul'da 170 bin konutun inşaatı devam ediyor. 170 bin.
Kim yapıyor bunu?
İşte temel soru bu. Kim yapıyor? 140 binini Çevre Şehircilik Bakanlığımız AK Partili belediyeler yapıyor. 30 bini de özel şirketler ve şahıslar yapıyor. 140 bin Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AK Partili belediyeler. Geriye kalan 30 bini de şirketler ve vatandaş tarafından yapılan konut. Nerede İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Bakın o kadar dramatik bir şey ki biz kentsel dönüşümle ilgili, depremle ilgili bu bütçeleri ben 2021 yılında mecliste çıktım dedim ki ey İstanbul Büyükşehir Belediyesi baksana önümüzdeki yıl 20 milyar para gelecek merkezi bütçeden. Bu 20 milyar paranın hiç olmazsa %10'unu kentsel dönüşüme ayır, getir bütçeyi hemen revize edelim ve kullan. Kentsel dönüşümle ilgili, depremle ilgili meclise getireceğin bütün kararlara evet diyeceğiz. Getir, gelmedi. Sonra 2023, bakın 2021'de konuşma yapıyorum ben. 2023 Mart'ında meclise getireceğini bir çıktı. Deprem seferberlik planımızı açıklıyoruz dedi. Ve orada dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini depreme göre revize edeceğiz. Benden 2 yıl sonra aklı başına geldi ama onu da yapmadı. Bekledik ki meclise getirecek, getirmedi. Peki ne olacak? Şimdi önümüz aslında İstanbul'daki depremle ilgili ya da kentsel dönüşümle ilgili böyle hep bunları söyledim. Ya Çalıştay, bilimsel toplantılar bunlar elbette yapın. Ama size hiç kimse şunu demeyecek. Fay hattının yerini değiştir. Değiştirebilir misin? Değiştirin, imkansız. Söyleyecekleri bir cümle var. Yapı stonu yenile.
Tamam. Binanı yenile.
Binanı yenile. Sen binanı yenilemek için hukuki altlık var mı? Var. Sen burada yapacağın iş bir vatandaşla oturup...
Kamu desteği de var şu anda.
Çok ciddi.
Vatandaş desteği de var.
Tabii. Çok ciddi bir kamu desteği var. Şimdi toplumsal destek de var. Evet. Mesela biz bunu yaparken toplumsal destek yoktu.
Çünkü orada şöyle oluyor değil mi? Yani bir daire veriyordu, iki daire almak istiyordu
falan. Ve bizim en büyük problemimiz de CHP'ydi. Onu da söyleyeyim. Hala CHP. Ve bakın çok dramatik bir şeydi vardır.
Bu davalardan dolayı diyorsunuz.
Tabii şöyledir CHP. Mesela hiç unutmayın. Galatasaray şeyde Beyoğlu'nda 937 konutlu kentsel dönüşüm çalışması yapıyorum Beyoğlu Belediye'miz. Eyüp'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi 192 konutlu kentsel dönüşüm çalışması yapıyor. CHP'liler orada gösteri yapıyorlar. Beyoğlu'nda ransal dönüşüm diye. Eyüp'te 192 konut yıkıldığı yerine kaç konut yapılıyor biliyor musunuz? 664 konut yapılıyor. Beyoğlu'nda 937 konut yıkıldı, 937 konut yapılıyor. Eyüp'te 192 konut yıkıldı, 664 konut yapıyor Büyükşehir Belediyesi. O kentsel dönüşüm oluyor, Beyoğlu'ndaki ransal dönüşüm oluyor. Manipülasyon, manipülatif, yani bu kadar ikiyüzlü bir siyaset tarzı. Bununla bir yere gidebilir misiniz? Önce bu kentsel dönüşümü yapacaksak ki yapmak zorundayız. Başka seçenek yok. Yani yapısını yenileyeceğiz. Önce Büyükşehir Belediyesi'nin zihni değişmesi lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmalarını gördünüz mü sosyal medyada? Kentsel dönüşümleri durduracağız diyor. Şimdi siz bu zihinle bu kenti dönüştürebilir misiniz? Sadece kentsel dönüşüm, sadece deprem meselesinin onun için bir tweetlik bir alem olduğunu, tweet alemi için kullanacak bir argüman olduğunu gören bir siyasal zihniyetle İstanbul'un dönüşümünü yapabilir misiniz? Dönüşümsüz zor bir iş. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister, çalışmak ister, terlemek ister. Ha, yapamazsınız. Onun için İstanbul depremi Allah korusun inşallah olmaz. Ama deprem İstanbul için büyük bir risk. Ama bu risk kadar şu andaki siyasal zihniyet, bu kenti yönettiğini söyleyen siyasal zihniyet deprem kadar büyük bir risk. Peki ne yapılması lazım? Şu anda devletimiz biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir kampanya açıkladı. Bir taraftan bu kampanyalar devam ederken ama ben hep şunu söylüyorum. İstanbul'un dönüşümünde öncü kuvvet belediyeler olmak zorunda. Belediyeler elini taşın altına sokmak zorunda ve kendisine bu işi iş edinmek zorunda. Artık İstanbul'daki belediyelerin her birinin görevi, çünkü İstanbul altyapısı bitirmiş, İstanbul'un altyapı sorunu yoktur, onları bitirmiş. Her birinin görevi...
İstanbul birçok Avrupa kentine göre gerçekten çok iyi durumda.
Tabii. Birçok altyapısını bitirmiş. İstanbul belediyelerin, İstanbul'daki bütün belediyelerin görevi artık oturup bu şehrin yapısını nasıl yenilerim? Buna bakmak zorunda. Bu konuda devlet her türlü imkanı sunuyor. Her türlü desteği veriyor, her türlü katkı veriyor. Bir, kentsel dönüşümü başarmamız için üç şeyi başarmamız gerekiyor. Bir, siyasal akıl kentsel dönüşüme odaklanması gerekir. İki, toplumsal akıl kentsel dönüşüme odaklanması lazım. Üç, medya aklı bakın çok önemli, kentsel dönüşüme odaklanması lazım. Eğer biz bu üç aklı kentsel dönüşüme odaklandırırsak İstanbul'u çok hızlı dönüştürebiliriz. Niye dönüştürebiliriz? Şunun için dönüştürebiliriz. Çünkü İstanbul'da siz bir konutu yenilediğinizde konutu yenileyen kişiye ikinci bir ekonomik katma değer üretiyor. İkinci bir ekonomik katma değer ürettiği için bu bir motivasyon aracı. Ama öbür taraftan da baktığınızda huzur ve güven açısından daha konforlu bir alana geçeceği için daha hızlı motive olabilir, daha hızlı dönüştürebilir. Devlet zaten size de oldukça büyük destek ve katkı sunuyor. O zaman biz siyasi aklı, toplumsal aklı, medya aklını bir araya getirdiğimizde bir toplumsal motivasyon ortaya çıkacak. Devlet de burada, belediyeler de burada bir rehberlik görevi üstlendiğinde çok hızlı bir şekilde dönüşme imkanına, dönüştürme imkanına kavuşabiliriz.
Şimdi başkanım, ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Yani tatlı da bir arkadaşlığımız var sizinle. Biraz evet. Sosyal medyadan da zaman zaman yazışıyoruz, şey yapıyoruz. Şimdi siz, ben bildiğim bileli belediye başkanısınız. Ya ben sizi tanıdığımdan beri belediye başkanısınız. Ama ben hep sizi çalışırken görüyorum. Ama bir taraftan da şöyle, hayat da akıp gidiyor. Yani hiç şöyle kendi kendinizi durup düşündüğünüzde şey diyor musunuz? Ya biz bu siyaset işine nereden girdik kardeşim?
Tabii siyasetten ne anladığınızla alakalı bir şey. Şimdi insanlar siyaseti birkaç amaç için yapabilirler. Bir tanesi günübirlik hedefler için siyaset yaparsınız. Bir tanesini yüksek idealleriniz için yaparsınız. Biz yüksek idealler için siyaset yapanlardanız. Bizim siyaset yapmaktaki tarzımız siyaset yapmaktan öteye bu toplumun geleceğini, ülkemizin geleceğini, toplumumuzun geleceğini inşa edebilmek için iyiliklerin hayata hakim olması, iyiliklerin ve güzelliklerin önüne açılması için ortaya gayret koymaktır. Bizim siyaset anlayışımız bu. O açıdan baktığınızda siz şöyle bakarsınız. Ben mesela hep şöyle bakarım. Bizim siyasi kültürümüz de böyledir. Eserlerde şu anda 500 bin insan yaşıyor. Ben 500 bin insanın geleceğinden sorumluyum. Siz sandığa gidip oy verdiğinizde belki sadece sandıkta o mührü elinize atıp istediğiniz partiye mührü bastığınızda belki siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Benim tuttuğum parti var, partime verdim. Oysa ben şöyle düşünüyorum. O sandığa gidip bize oy veren her bir kardeşimiz şöyle düşündü. Benim çocuklarımın 5 yıllık geleceği sana emanet. Ben ilk aday olarak açıklandığımda, burada ismini de hayırla yad edelim, sabah işte öğle saatlerde, öğleden sonra ilde tanıtım toplantısı yapıldı. Akşam bir yerde, bir restoranda eski müsait başkanımız Erol Yanar abiyle karşılaştım. Başkanım hayırlı olsun dedi. Nüfusun ne kadar dedi? 500 bin dedi. Bana dedi ki, hiç unutmam o cümleyi. O 500 bin insandan her biri yarın ahirette senden bir zerrecik hak isterse ne yapacaksın?
Çok zor bir soru ya. Düşününce bile insan rahatsız.
Ve ben o ilk gün o cümle zihnimde öyle bir şok etkisi yaptı ki Esenler'in her bir sokağına girerken hep böyle baktım. O açıdan baktığımızda belediye başkanlığı sorumluluğuna inanırsanız çok zor bir yere. Değil mi? İnsanın geleceği var. İnsanın geleceği var. Ve siz o insanın geleceğini inşa ediyorsunuz. Çocukların geleceğini inşa ediyorsunuz. Şimdi insanın şehir nedir biliyor musunuz Adem Bey kardeşim? Şehir şudur. Şehir insanın geleceğidir. Şehir insanın ikametidir. Şehir insanın aşıdır. Şehir insanın işidir. Şehir insanın eşidir. Siz şehri doğru kurgulamazsanız çocukların geleceğini inşa edemezsiniz. Şehri doğru kurgulamazsanız ailenin geleceğini inşa edemezsiniz. Ben geldiğimde 2009 yılında Esenler İstanbul'da suç ve suç işlemede ilk üçteydi. Şu anda Esenler İstanbul'da suç ve suç işlemede en son ilçelerden bir tanesi. Bu noktaya geldi. Gayret olmasa, çalışmamamıza gelebilir.
Sizin bu şey çocuk sokağı falan da.
Çocuk sokağı, aklınıza gelen her şey.
Siz ama orayı seviyorsunuz ya.
Evet.
Birkaç gazeteci arkadaşım daha bahsetmişti.
Çocuk sokağı da şöyle, yani Esenler'de şöyle bir şey var. Biz 7'den 70'e herkes için alt projeler var. Ha biz burada çok çalışırız. Bu bizim biraz da kültürümüz. Şimdi düşünün, bizim siyasi kişiliğimiz Cumhurbaşkanımızın elinde şekillenmiştir. Ben Cumhurbaşkanımızda zannediyorum 40 yılı geçti. Yani düşün ki ben lise 1 öğrencisiydim.
Ama evet. Bu 40 yıl içerisinde ara ara böyle şeyler de olmuştur ama değil mi? Böyle gece 2'de arayıp ya şu iş niye hallolmadı
tabii,
falan diye.
Mutlaka. Şöyle Cumhurbaşkanımızın arayıp bize işini çok kızması ve sitem etmesi bile bizim için ayrı bir... Çünkü çok seviyoruz. Mesela Cumhurbaşkanımızdan bizim siyasi kişiliğimizin şekillenmesi, hatta bizim konuşurken el hareketlerimiz bile bakıyorum az Cumhurbaşkanımıza benziyor. Çünkü o kadar uzun yıllar beraber olduk ki yemekte berabersin, sokakta berabersin, programda berabersin.
Anılar, hikayeler.
Anılar, hikayeler, birçok şeyimiz var ve bir benziyor. Bizim oradan da öğrendiğimiz bir şey var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Öbür türlüsü tabii ki insan olarak farklı. Mesela ben bazen şaşırırım. Ben hiçbir kahvehane değil, 3 saat tutacak öyle bir zaman hiç bulamadım hayatımda. Hiç bulamadım.
Okey oynamayı bilir misiniz?
Yok, bilmiyorum. Yani öyle bir...
Sizin o zaman şöyle iyi bir tatil arkadaşı olmaz. Evet,
yani böyle bir şey bulamam. Ben spor yapmayı çok severim. Çok spor yaparım.
Nedir mesela spordaki, açarsak biraz?
Söyleyeyim size. Boks da yaptım, karate de yaptım. Çok iyi yüzerim.
Gerçekten mi?
Yani bir profesyonel kadar yüzerim.
Bir gün Boğaz'a sizinle yüzerek geçmeyi deneyelim başkanım.
Ben hazırım.
Yüzemezsek biz tekneyle alırlar zaten. Sizi kurtarırken.
Ha, ben çok rahat geçerim.
Gerçekten mi?
Tabii ben çok rahat geçerim. Denizde 4 saat falan hiç durmadan yüzerim. Yüzdüğüm oldu çünkü yüzerim yani.
Bir gün valla yapalım bunu.
Yani bir profesyonel kadar yüzerim. Diğer günübirlik sporlarda mesela haftanın 5 günü spor yaparım. Ortalama 1 saat spor yaparım. Okumayı severim ve çalışmayı severim. En çok huzur aldığım mekan sokaktır. En çok huzur aldığım mekan evimdir. Evime gidip oturmayı çok severim. Ama öyle bir imkanım olmuyor. Ama sokakta çok daha fazla huzur alıyorum. Niye? Orada insanlar iki yüzlü değiller. Size gerçek yüzleriyle dostane. Eleştirisi varsa eleştirisini söylüyor, muhabbeti varsa muhabbetini söylüyor. Ve artık bizim şöyle olmuş, yani bu sokakta mutlu neşeyle oynayan bir çocuk gördüğünüzde, siz kendi çocuğunuzu mutlu ve neşeyle oynadığını gördüğünüzde ne olursunuz? Mutlu olursunuz değil mi? Huzur böyle içinizde bir huzur olur değil mi? Biz aynı şekilde, ben sokakta şimdi huzur içerisinde oynayan çocukları gördükçe öyle mutlu oluyorum ki. Mesela burası İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden bir tanesi. O millet bahçesinde insanların oturup huzurla oynadıklarını, konuştuklarını, sohbet ettiklerini görünce öyle mutlu oluyorum.
Siz fırsat buldukça bayağı geliyorsunuz buraya mı? Ben sizin,
evet,
Twitter hesabınızdan
geliyorum. Burada spor yürüyüşlerimi burada yapıyorum. Burada tarım eğitim merkezimiz var. Çocuklarla hasbihal ediyoruz.
Sizin bir de burada şey mi vardı ya? Ben onu yanlış mı okudum acaba? Böyle alternatif tıpla ilgili bir...
Şurası, sağ taraf.
Bahçe. Değil mi? Öyle bir bahçe...
Tıbbi bitkiler bahçesi.
Tıbbi bitkiler bahçesi. Nereden aklınıza geldi öyle bir şey?
Şimdi tasarlarken, biz burayı tasarlarken birkaç boyutlu tasarladık. Bir, insanlar günübirlik bütün ihtiyaçlar gelsin burada karşılasınlar. İki, ailesiyle huzur içerisinde otursunlar. Üç, spor yapmak isteyen spor yapsın, gezmek isteyen gezsin. Şimdi gezmek isteyen gezsin dediğinizde gezecek argümanlar oluşturmanız lazım. Oradan yola çıktık.
Onlar çok başarılı. Ben bayağı detaylı şeyler de var.
Var, her şey var.
Özellikle kanun efendilerini çok ilgileneceğiz.
Tabii burada mesela burada her türlü meyve var. Her türlü sebze var. Yetişiyor.
İnsanlar ama şu siyaset yoğunluğu geçsin. 20 yaşının sözünü aldım, onu söyleyeyim yani.
Ben hazırım.
Ben o kadar profesyonel gidiyorum. Burada size güvenerek arkanıza takılacağım. Çünkü ben de İstanbul Boğazı'nı geçecek bir arkadaş arıyorum. Tek geçsem belki o prosedürler falan filan, bir de biz ortada kalsak kimse bizi almaya gelmez.
Abi ben hazırım. Çok rahat. Geçme konusunda tereddüm olmaz Allah'ın izniyle.
Şey soracağım. Yok canım, sizi öyle başladığınız işi yara bırakmazsınız. Ya ben onu, sizi tanıyan birisi olarak onu biliyorum yani. İstanbul kaybedildiğinde şüphesiz ki çok üzüldünüz, üzülmüşsünüzdür. Ama şöyle geriye doğru baktığınızda bu 4 yıllık, 5 yıllık süreç ya bizim için de aslında bir yenilenme, bir dinlenme, bir muhasebe yapma fırsatı oluşturdu dediğiniz oluyor mu hiç?
Şimdi şöyle, İstanbul'u kaybettiğimizde üzülmemek mümkün değil. Niye üzülmemek mümkün değil? Biz az önce söyledim, İstanbul bizim için sadece idari sınırları çizilmiş, tarif edilmiş bir şehirden ibaret değil. İstanbul, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle sevdamız ve davamız ve tarihimize emanet. O açıdan yüreğimize çok büyük bir hüzün bıraktığını söyleyebilirim. Burada neden olduğunu, nasıl olduğunu tabii ki elbette içimizde tartışmışızdır. Elbette içimizde değerlendirmişizdir. Ama hiçbir zaman için ya bu da bizim muhasebemize sebep oldu demek gibi bir şeye düşemeyiz. Çünkü İstanbul'un o kültürünün, tarihinin, derinliğinin bizim üzerimizde bıraktığı yük öyle bir düşünceye getirmez bizi.
Şimdi ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Siz bir duruşu olan ve orayı muhafaza etmeye çalışan, kendi yol arkadaşlarına de destek olmaya gayret gösteren bir isimsiniz. Ama sizinle aynı düşünmeyen insanlara da hem sosyolojik olarak hem kültürel olarak da çok saygı duyan isimlerden birisiniz. Ben sizi yakinen tanıdığım için bunu söylüyorum. Şimdi bu genel seçimlerde tabii ki bir başarı elde edildi. Buna birçok insan sevinmiştir ama sizin bu davanın aslında en başından bu yana yol arkadaşlığı yapmış birisi olarak sizin sevincinizin daha doruk noktalarında olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne hissettiniz seçim sabahı, genel seçim?
Şöyle... Tabii biz doğal olarak bu seçimde daha stresli ve daha gergindik. Şimdi öyle bir mahalle baskısı oluşturulmuştu ki bu mahalle baskısını sokakta çok hissediyor idik. Şöyle düşünün, Türkiye siyasetinde hiç olmayacak bir tarzda eline mikrofonu alan, geliyoruz, asacağız, keseceğiz, yıkacağız, yok edeceğiz. Sözüm ona bunlar demokratlar güya, değil mi? Öyle diyorlardı.
Ya en çok kullanılan şey yargılayacağız.
Yargılayacağız, asacağız, keseceğiz, neler söylüyorlardı. Biz ama...
Hatta bazı kendi, yani sözüm ona komedyenler bile çok ağır ifadeler
çok kullanıyor. Ağır ifadeler, Twitter'dan çok şeyler, hakaretler, şunlar bunlar. Ha, biz yolumuza baktık, inandık. Tabii 14 Mayıs akşamı %49,5 ortaya çıkınca Türkiye'de büyük bir aydınlığın, şafağının başladığını gördük. Yeniden büyük bir aydınlığın. 28 Mayıs'ta ise Burcu'nun zafere dönüşmesi bizde farklı bir heyecan oluşturdu. Farklı heyecan şunun için. Birincisi, Türkiye 20 yıldan beri çok önemli kazanımlar elde etmiş. Ve siz düşünün, bu kadar önemli kazanımlar elde ettiği bir ortamda birisi çıkıyor, biri Kandil'den, başka yerlerden mesajlar geliyor. Ve siz bu Orta Doğu'nun tam ortasında, etrafınız çok ilginç bir çember içerisindeyken burayı huzur adası olarak inşa etmişsiniz. Türkiye artık milletiyle aynı istikamette yürüyen bir noktaya gelmiş. Ekonomisi dünyada sayılı noktaya gelmiş. Altyapısı, Türkiye'nin altyapısı bitmiş. Türkiye artık savunma sanayinde belli bir noktaya gelmiş. Türkiye altyapıda belli bir noktaya gelmiş. Birileri çıkıyor ve diyor ki durduracağız, kapatacağız, göndereceğiz.
Milletin istemediği şeyler.
Evet, yapacağız diyor. İşte 28 Mayıs akşamı o büyük heyecanı gördüğümüzde o kadar içimizden huzur ve mutluluk geldi ki niye? Türkiye yürüyüşüne devam edecek. Türkiye yüzyılı başlıyor ve devam edecek. Bizim için çok farklı bir heyecan oldu. Yani belki de şöyle söyleyeyim. Geçmiş iktidarları kazandığımızda duyduğumuz heyecanın belki de 10 katı heyecan oluştu.
Ama Türkiye'de başkanım hep şöyle bir şey var. Her seçim tarihin en önemli seçimi oluyor ya.
Abi bu sefer çok...
bu gerçekten en önemlisiydi
ama, falan diye. Ama şöyleydi yani düşünebiliyor musunuz? Her şey Türkiye karşıtı üzerine inşa edilmiş ve kurgulanmıştı. Ve Türkiye karşıtı üzerine kurgulanmış ve kurgulanmış siyasal bir matematik oluşturulmuş. Bu siyasal matematikte küresel bir takım unsurlar devreye girmiş ve bütün meseleleri Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmek. Recep Tayyip Erdoğan'ı kim yok etmek istiyor?
Bir adam çıkıyor ve bütün gidişatı değiştiriyor. Ne ilginç değil mi? Yani? Tayyip Erdoğan hikayesine baktığınız zaman yani.
Öyledir ama.
Yani, ben mesela o cezaevine girdiği süreci hatırlıyorum. O dönem işte taksiciler falan böyle konvoylar
vesaire. Şöyle bir insan dünyayı değiştiriyor. Yani Cumhurbaşkanımızın hayat hikayesinde herhalde en önemli cümle budur. Bir insan dünyayı değiştiriyor. Cumhurbaşkanımız gerçekten hani o dünya beşten büyüktür cümlesi bir tarihi manifestodur. Asla dünyaya bir meydan okumadır. Ama bugün dünya tarihi kaleme alındığında zannediyorum dünyayı değiştiren adam olarak Cumhurbaşkanımız tarihe geçecektir.
Şimdi başkanım birkaç tane özel soru soracağım ama şimdi hazır bu kadar sizi de duygu yoğunluğunda yakalamışken şimdi siz Sayın Erdoğan'ın iyi bir yol arkadaşısınız.
Elhamdülillah.
İstanbul'da sizin için önem arz ediyor. Sizin geçtiğimiz günlerde il başkanlığında ben de davetliydim, teşekkür ederim ama şehir dışında olduğum için katılamadım. Yani yoğun katılımlı bir basın toplantısı düzenlediniz İstanbul'un kayıp 4 yılı diye. Yani siz şimdi dışarıdan bir adam baktığında diyor ki ya Tevfik yoksa bu işi dert etti kardeşim. Yani sizin yaptığınız normal bir grup başkan vekilliğinin ötesinde bir şey aslında. Birçok farklı illerde grup başkan vekilleri var ama şimdi sizin orada ben İBB Meclis Tivleri'ni izlerken başka o duygu yoğunluğunu hissedebiliyorum yani. İstanbul'un kazanılması için de her şeyi yapacağınızdan hiçbir şüphem yok. Yani aday X olur, Y olur, Sayın Erdoğan kimi koyarsa onu en yani vücudunuzdaki son güce kadar destekleyeceğinizle ilgili de hiçbir şüphem yok. Ama sonuç olarak nefis de başka bir şey yani. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi size teklif edilirse ne hissedersiniz?
Şöyle, ben bugüne kadar siyaseti hiç kariyer planlaması olarak görmedim. Siyaset az önce söylediğim yüksek ideallerimizin hayat bulması için içinde çalıştığımız bir sistem. Bu açıdan bizi heyecanlandıran şey aday olmak değil adanmış olmaktır. Bizi heyecanlandıran şey az önce bir şey söyledim. Dünyayı değiştiren adam. Dünyayı değiştiren adamın yol arkadaşı olmaktır. Dünyayı değiştiren adamın yol arkadaşı olmak, onunla birlikte yürümek ve bu toplumun geleceğini inşa etmek. Çünkü bu topraklar, şöyle baktığınızda toprak olarak gördüğünüz topraklar, ruhi derinlikleri olan canlı organizmalar, dünya mazlumlarını hamilik eden, dünyada insanlığa adaleti ve vicdanı öğreten toprakların biz mirasçılarıyız. O açıdan bizim siyasal mücadelemiz günübirlik hedefler için olamaz. Bizim siyasal mücadelemiz tarihin derinliklerinden gelip, hani Cumhurbaşkanı çok kullanıyor, kökü mazide ucu atide olan bir medeniyetin bir davanın mensuplarıyız. Geçmişten gücümüzü alacağız, geleceği inşa edeceğiz. Bizi heyecanlandıran şey o dünyayı değiştiren adamla birlikte yol yürümek ve onun ideallerini, kendi ideallerimizi gerçekten bu topraklarda kalıcı eser haline getirmek ve bu toprakların geleceğini artık tartışılmasız bir şekilde inşa etmektir. Başka. Bizi heyecanlandıran şey budur.
Yemin ederim çok ustaca bir cevap verdiniz. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an söylediklerinizin tamamına yürekten inanıyorum.
Ben de yürekten inanmadığım şey söylemem.
Yani şöyle, tabii ki siyaseten insanlar bir şeyleri isterler vesaire. Fakat sizin gerçekten Tayyip Erdoğan'a iyi bir yol arkadaşı olduğunuzu ben biliyorum. Yani bunu şahitlik ettiğim de konular var. Dolayısıyla ben İstanbul'u sizin kazanmak veya kazandırmak için elinizde gelen her şeyi yapacağınıza da inanıyorum.
Yani. O benim tarihi sorumluluğum.
Peki
Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşlığımız, dava kardeşliğimiz... O bizim dava büyüğümüz, liderimiz. Onun gerçekten ben dünya siyaset açısından, Türkiye siyaset açısından bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda hep şöyle tasvir ediyorum. Çok genç yaşlarda tanışmış olmak, çok genç yaşlarda beraber olmak, o gençlikte hayatımızı idealize ettiğimiz, şunlar olsun dediğimiz her şeyi gerçekleştiren bir lider. Bana düşen o liderle yol arkadaşlığın gereğini yap.
Sayın Erdoğan'ı herhalde şu anda en mutlu edecek şeylerden birisi İstanbul'u kazanmaktır diye düşünüyorum.
Bu kazanacağız Allah'ın izniyle.
İnanıyor musun?
Hiç tereddütüm yok Allah'ın izniyle. Ben İstanbul halkının iradesine güveniyorum. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla İstanbul halkının büyük desteğiyle kazanacağız Allah'ın izniyle.
Şimdi tabii siz sahada olan bir isimsiniz. Siyaseti de daha çok birebir temasla yapmaya gayret eden bir isimsiniz benim gördüğüm kadarıyla. İstanbul kazanıldığında Sayın Erdoğan'ı arayıp ilk ne söylemek isterdiniz?
Kazanalım.
Ondan sonra. Şimdi biz sizi Sayın İmamoğlu'yla karşı karşıya görüyoruz ya. Bu program da samimi bir program. Şu anda karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz?
İstanbul'a dön. İstanbul'a arkanı dönme. İstanbul seni seçti, hakkını ver derdim.
Bunu da iletmiş olduk. Bu görüntüyü yayınlarken tam arkadaşlar Sayın Göksu'nun göz kadrajından alalım. Valla başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten içimden gelenleri sordum. Bir de sizinle program yapmanın şöyle bir keyfi var. Her şeyi sorabiliyorsunuz. Soru angajmanı yok. Ya şunu da sorsam acaba yanlış anlar mı gibi bir durum diyor. Bir de siz eleştiriyi açık bir isimsiniz.
Evet. Şimdi şöyle demin sorduğunuz yeri araya da kaynadı. İnsanlar düşüncelerine güveniyorlarsa, fikirlerine güveniyorlarsa karşının düşüncelerinden rahatsız olmazlar. Çünkü çıkarlar, düşüncelerini savunurlar. Biz düşünce iklimimize ve düşünce değerlerimize sonuna kadar güvenen insanlarız. Bizim şehir tasavvurumuzu tasvir ederken dört kelimeyle tasvir edilir. İdrak, inşa, ihya, tevarüz. Ne demek? Birinci cümle idrak. Yani ayağını nereye bastığındır. Ayağını nereye bastığını iyi bilirsen, etrafında hani Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Bir ucu hakta olacak, öbürünü çevireceksin. Bu açıdan şöyle bir bakarız. Duruşumuz nettir. Duruşumuzun karşısında görüşünü söyleyene saygımız sonsuzdur. Tasvip etmese de tasvip etmesek dahi. Saygıda asla kusur etmeyiz. Ama görüşümüzü de söyleriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şahsıyla bizim hiçbir meselemiz yoktur. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temel zihniyetiyle mücadelemiz var. Çünkü bu temel zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede bir tane dikili ağacı yoktur. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'u şu anda mekansal olarak yok etti. Şimdi sosyolojik olarak yok etmeye çalışıyor. Yani siz düşünün, hemen Hazreti Peygamber'in evinde kaldığı Eba Eyyub el-Ensari'nin yan tarafında Feshane'de bu toplumun, bu şehrin, bizim inanç değerlerimizin alay edildiği, istihza edildiği bir sergiyi açma cesaretini göstermek hangi anlama geliyor? Şimdi burada biz yumuşak olalım diye muhalefet etmeyelim. Çünkü bizim varlığımız, başta söyledim, İstanbul'un hukukunu korumak. Ait olduğumuz kültürün, ait olduğumuz medeniyetin hukukunu korumak. Biz bunun için varız. Bunu korumayalım. Biz bunu korumak zorundayız. Çünkü mücadeledeki varlık hikmetimiz bu bizim. Sultanbeyli'deki Ayşe ablanın, Fatma ablanın, Ahmet'in, Mehmet'in, Sultan Gazi'deki, Arnavutköy'deki, efendim Silivri'deki insan hukukunu korumak bizim görevimiz değil mi? Bu şehri almışsınız siz, almışsınız. Bütün parametrelerde %30 geri götürmüşsünüz. İstanbul'u almışsınız, her parametreyi geri götürmüş. İstanbul'u artık yönetilemez hale getirmişsiniz. Finansal olarak İstanbul iflasın eşiğine gelmiş. Bunları söylemeyecek miyiz? Tabii ki söyleyeceğiz. Niye? Biz çünkü hakikatin peşindeyiz. Ve biz, bizi seçenlerin hukukunu korumakla sorumluyuz. Ve bunun bir veber olduğunu biliriz. O açıdan böyle zaman kavramı, o açıdan bazen mesela bizim çocuklarımız bize sitem ederler. Niye? Çocuklarımızı görmeyiz. Göremiyoruz. Onların hakları bize çok geçiyor. Değil mi? Biz de biliyoruz çocuklarımızı alıp tatillere gidebiliriz. Şunları yapabiliriz, bunları yapabiliriz. Ama bir tarafta mukayese ettiğinizde önünüzde binlerce çocuk size emanet edilmişse onun hukukunu korumak için her türlü fedakarlığı ve her türlü duruşu göstermek zorundasınız. Biz onu yapmaya gayret ediyoruz.
Tam kapatacaktım ama şimdi şunu da söylemezsem eksik kalır. Siz aslında zor bir yolu tercih ettiniz. Kendi bulunduğu mahallenin değerlerini korumaya gayret ediyorsunuz. İşte dediğimiz gibi yani herkese de saygı duyuyorsunuz. Ama ben bu mahalledeyim, bu taraftayım ve buranın hukukunu, duruşunu gelecek nesillere aktarmak benim görevim diyorsunuz. Ama bu günümüz dünyasında bazen sizi yalnız da bırakabiliyor. Hatta belki işte sizinle aynı partide olanlar da ya acaba bu kadar sert olmasak mı veya bu kadar bazı konularda kapalı olmasak mı da diyenler de olabilir. Bu durum sizi üzüyor mu?
Ben mücadeleme inanıyorum. Başkalarının dediklerine göre değil. Ben liderime bakarım. Ben liderin çizdiği rotada, liderin çizdiği çizgide kendi bildiğim doğrular çerçevesinde mücadele ederim. Bizim mücadelemiz ne kırmak ne dökmektir. Bizim mücadelemiz gönülleri kazanmaktır. Yani biz bir fakir fukara, bir mazlum gördüğümüzde oldukça merhametli ve şefkatliyiz ama karşımıza bir zalim çıktığı zaman da oldukça şiddetliyiz. Zalime karşı şiddet olmaya devam ederiz. Mazluma karşı da merhamet ve şefkatte asla geri durmayız.
Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.